Ayrım 9. 3. Bölüm. Rex Servorum. Fatih. 1. Kısım. Artık tüm Güney İtalya, Trakyalı gladyatörün ayaklarının önüne korunmasız bir biçimde serilmişti. 2. Kısım. Kendi kendini keşif görevine atayan Literatus Cleon, yanında 100 Galyalıyla kışın dokunduğu topraklar üzerinden kuzeye doğru ilerliyorlardı. O kendini yağmadan ziyade arazinin haritasını çıkarmaya adamışsa da, bu amaç Galyalılar için fazla anlam taşımıyordu. Onlar akıllarına estiğinde yağmalarını, çapullarını yapıyorlardı. Bir ara kuzeydoğudaki gizemli bir görev için Papa'daki kamptan ayrılmak zorunda kalan Bitinyalıların tribünüsü Gershon Ben Sanballat, Green ve keşif kolunun arkasından yetişti. Yahudinin yanında başlangıçtaki Bitinyalılar grubuna yeni Suriyeli, Mısırlı, Grek ve Zenci katılımlarıyla sayısı 3000'e ulaşan adamları da vardı. Fakat onlara hala Bitinyalı Lejyonu deniyordu. Ferisi gerilla alaycı bir sırıtışla yanmakta olan bir villayı işaret etti.
Bu yeni cumhuriyetinin başlangıcı mı?
Soğukkanlı Cleon'un kılı bile kıpırdamadı.
Yapmadan önce yıkmalıyız.
Tanrısal Platon'un dediği gibi kuşkusuz diye homurdandı Gershon ve ardından sordu. Nerede kışlayacağız Greg?
Belki Kadeş'te. Yahudi ona bir küfür savurdu ve lejyonuna doğru yürüyüp uzaklaştı. Aynı günün akşamına doğru Cleon'un keşif kolunu onlardan en ufak bir iz görünmemecesine arkalarında bıraktılar. Daha sonra Cleon ise batıya dönüp denize paralel giden yolları taramaya başladı. Hedef kuzeyden gelen tüm yolcuların yolunu kesmekti. Yoldan geçenlerin sayısı oldukça azdı. Tacirler karayollarından uzak duruyor, Yunanistan'a ya da Afrika'ya mümkün olduğunca deniz yoluyla gitmeye çalışıyorlardı. Fakat o akşam Cleon kamp kurdukları yerde uyurken müthiş bir sarhoş şamatasına uyandı. Doğrulup kalktı ve meşalelerin parıltısına doğru ilerleyince Galyalılarının yarısının çoğu şarap tulumları yüklenmiş ve üzerlerine tuhaf kaçan süslü giysiler geçirmiş halde güney yolundan topladıkları bir yolcu grubunun etrafını sarmış olduğunu gördü. Adamlar yolcuları sımsıkı araya almışlardı. Daha ziyade de bir tanesini. İyice yaklaşan Cleon şahsı soğuk, keyifli gözlerle inceledi. Bu bir Romalı için istisna sayılacak güzellikte bir kadındı. Bununla birlikte güzelliği efendilerin o antik kalıplarının dışındaydı. Uzun boyu ve dolgun göğüsleri, düz alnı, araları mesafeli gözleriyle karmaşanın ortasında vakar içinde kendisini esir edenleri öfkelendiren bir sükûnetle dimdik duruyordu. Adamları öteye beriye iterek kalabalığı yaran Cleon kadının çenesini yakaladı ve yüzünü tamamen aydınlığa çıkardı. Kadın hiçbir direnç göstermedi. Sadece içinde aniden bir nefret ve korku parıltısı beliren gözlerle ona baktı. Cleon bu bakışı tanıyordu. Bir kadının bir kötürüme bakışı.
''Adın ne?'' diye sordu.
''Lavinia.'' Kosinüs'ün metresinden başkası değildi kadın. Roma'dan artık Galyalı bir madenci tarafından bir kulağından diğerine kadar yarılmış gırtlağıyla büyük kuzey yolunda yatmakta olan şu Karmides'in himayesinde getirilmişti. Cleon öylece durup soğuk parlak gözlerle süzdü kadını. Onu Galyalıların ellerine mi teslim etmeliydi? Yoksa işe yarayacağı başka bir alan olabilir miydi onun? Kosinüs'ün kadını olarak Roma'nın gizli meselelerinden haberdar olmalıydı. Mesela Senato'nun Varinus'un yenilgisini nasıl karşıladığından ve kölelere karşı nasıl bir yeni sefer planladığından. Fakat onu kendisi sorgulayacak kadar boş vakti yoktu. Ayrıca kadınların onun varlığından rahatsız oluşu gibi o da onlara karşı bastırılamaz müthiş bir nefretle doluydu.
Hepsine karşı, hepsi de ona karşı.
Tek istisna. Onu tuhaf bir acının ortasına salan bu düşüncelerden geri döndü.
''Seni Strategos'a göndereceğim.'' dedi.
Kadının gözleri korkuyla büyüdü. ''Trakyalı Spartaküs'e mi?'' Greg soğuk soğuk sırıttı.
''Kesinlikle, fakat o nadiren kadın yer.''
Gözlerinden zalimlik akıyordu. ''Yapabileceği başka şeylere gelince, bunlar senin için alışılmadık şeyler değildir zaten, değil mi?'' Ertesi sabah Cleon onun en güvenilir Galyalılardan onunun muhafızlığında güneye doğru gidişini izledi. Ve bir nedenle aklına Elpinise geldi tekrar. O kadından nefret ederdi. Ve öylece dikilip Romalı kadını Spartaküs'e götüren kafilenin ardından baktı. Üçüncü kısım. Bu arada gizemli yolculuğunda çoğunlukla geceleri ilerleyen Gershon, Benson, Ballard ve Lejyon'u doğu içlerine dalıp kaybolmuştu. Uzun zaman murdar et yemek zorunda kalan ferisi neredeyse sadece meyve ve çalınmış mısır yemekle yetiniyordu. Köre lejyonu kamp kurduğunda nöbetçi ateşleri yakılmıyordu. Zira ortalıkta hala bozgun sonrası sağlam kalmış Varinus kuvvetleri olabilirdi. Yahudi bu türden unsurlarla çarpışmaya girmek istemiyordu. Nuseria kenti kışa hazırlık yapmıştı. Şehir eski bir sur ve Glaucon adlı bir Grey'in komutası altındaki 10 Centuria asker tarafından korunuyordu. Glaucon katı disiplin bekleyen iyi bir generaldi ve bölge köle isyanından dolayı kaynamaya başlayınca eski surları sağlamlaştırmıştı. Bu duvarların üzerinden yanan malikanelerden yükselen dumanları kaygıya kapılmadan izliyordu. Buraya saldırmaya cesaret edemezlerdi. Glaucon surların üzerine yarım düzine uyarıcı dikmişti. Bunlar gladyatörlerin ordusuna katılmak üzere kaçmaya teşebbüs ederken yakalanan kölelerin çarmıha gerilmiş bedenleriydi. O bir sürü ülkeye seferler yapmıştı ve kölelerinin arasında Judith isimli bir Yahudi kadın da bulunuyordu. Bu Mısır diasporası çocuğu uzun boylu esmer bir kadındı ve Glaucon tarafından vakit geçirilmeden yatak kölesi yapılarak canından bezdirilmişti. Adamın yatağında olduğu halde her günahkar dokunuşta tüyleri diken diken oluyordu. Bunu komik bulan Glaucon onu aşçısı yapmıştı. Zira kadın doğudayken büyük bir keyif duyarak bağımlısı olduğu o baharatlı yemekleri hazırlamakta mahirdi. Ayrıca tanrısının adını vererek yemin ettirildiğinde onun artık kendisini zehirleyemeyeceğini biliyordu. Yıllar geçtikçe kadına kısmen özgürlük tanıdı ve onun Yahudi küstahlıklarına tahammül etti. Yahudi kadın her gün surların dışına bir çiftliğe gidiyor, yemeklerine tat veren taze yumurta, süt ve otlar getiriyordu. O kışın başlarında bir gün kadın çiftliğin fazla sessiz olduğunu gördü. Arka kapıya gelip içeriye girdi. Girer girmez bir kol boynuna dolandı ve kendini silahlı bir adamın ellerinde buldu. Adam önlem olarak onun ağzını kapadı ve koridorun karanlığında aklından kadına tecavüz etme isteği geçer gibi olup bir an tereddüt etti. Sonra anlaşılmaz bir Latince ile ağzında hızlı hızlı bir şeyler geveledi ve onu çiftliğin mutfağına sürükledi. Onlarca silahlı adam, ya da ona öyle gelmişti, yerde, masalarda, raflarda, yani her yanda serilmiş uyuyorlardı. Onu yakalayanın dışında sadece bir adam uykuda değildi ve soran bir yüz ifadesiyle bakıyordu. Kıvırcık sakalını tarayan uzun boylu siyah saçlı bir adamdı bu. "Bırak onu," diye emretti. Serbest kalan Judith öylece durup adama baktı ve birden ikisi birden gülümsedi ve bütün yıllar tuhaf bir dilde karşılıklı selamlaşmaları uyandılar ve kadının Hasidim liderinin elini öptüğünü gördüler. Kadın onun adını İskenderiye'de duymuştu ki o zamanlar o Helenistik Janneus'a karşı direniyordu. Diaspora'da Kadeşli Gershom'un adını duymayan kalmış mıydı ki zaten? İşte böylece köle komutanı ve onun öncü kuvveti Glaucon'un surlarının kapısından kente gizlice giriş iznini elde etmiş oldu. Ve Nuseria ertesi sabah uyandığında kendini Spartaküs kuvvetlerinin ellerinde buldu. Kuzey sınırlarını sağlama alan köleler Mount Papa eteklerindeki kamplarını boşaltmaya hazırlanıyorlardı. Dördüncü kısım. Hazırlık yapan köreler önderlerindeki niteliksel değişimin farkındaydılar. Artık grup grup ateşlerin başına çöküp madenlere ve kulübelere dair anılar eşliğinde uyukladıkları günler geride kalmıştı. Centuria'lar ve gerçek lejyonlar oluşturulmuştu. Her lejyonda şu veya bu şekilde silahlanmış ve mümkünse belli bir halktan 4000 adam vardı. Kavga etmek ve artık kampın çevresinde arı sürüsü gibi kaynaşan ve getirdikleri eşyaları Metapontum'un yağmalanması ve Brindisium'dan gelen hazine kervanına el konulması sonucu elde edilenlerle takas etmeye uğraşan tacirlerin soyulması yasaklanmıştı. Bütün köle lejyonlarına alem ve sancaklar verilmiş, tribunuslara rütbe işaretleri takılmıştı. Köleler her gün kadınlarını papa istihkamlarının korkulukları üzerine dizilmiş, seyirci grupları halinde arkalarında bırakıp yürüyüş düzeninde kamp dışına çıkıyor, orada savaş talimi yapıyorlardı. Demirciler ve zırh yapımcıları derme çatma demirhaneler kurmuş, demirden silahlar imal etmeye koyulmuşlardı. Bu Roma tarzı disiplin rüzgarıyla efendilere karşı nefret dolu köleleri bir keyiftir aldı. Yaşadıkları coşkunlukla kendilerini hem efendi hem de efendilerinin fatihi olarak hayal ediyorlardı. Senturyolarına sorgusuz sualsiz itaat ediyor ve açık hava idman alanında uzun sıralar halinde çıplak vaziyette ter döküyor, atlayıp sıçrıyor, birbirleriyle güreşiyorlardı. Galyalılarla doğulu adamlar bile çıplaklıklarından utanmayı bırakmışlar, yağlı yağlı parlayan bedenleriyle disk atıyor veya sapan savurma alıştırmaları yapıyorlardı. Sıkı talimdeki grupların arasından geçen Trakyalı gladyatörü aşırı övgü dolu tezahüratlar karşılıyordu. Sadece Galyalı Crixus'te bir değişiklik yoktu. Gladyatör lejyonuna çarpışma ve manevra talimi yaptırma konusunda tam bir beceriksizlik içinde olduğunu açıkça itiraf etti.
''Ben bir gladyatörüm, asker değil.'' dedi Strategos'a. ''Bir zamanlar sen nasılsan öyle.''
Yoğun Trakyalı aksanıyla yoğrulmuş Latince karşılıkta sözcüklerin duygudan uzak acımasızlığını yumuşatmaya dönük herhangi bir tını yoktu.
''Bir zamanlar ben de bir çocuktum Crixus, fakat artık süt içmeyi bıraktım. Lejyonuna talim yaptır, yoksa bunu senin yerine yaptıracak başka birini bulurum.''
Galyalı öylece baka kaldı. Gerçekten de yeni bir Spartaküs'tü bu. Crixus tekrar adamlarını çalıştırmaya gitti. O gece Spartaküs'e kuzey yolunda Kleon tarafından ele geçirilen bir kadın ve üç erkek esirin Galyalı bir grubun korumasında kampa ulaştığına dair bir haber geldi. Mesajı getiren Trakyalı Yalo'ydu. Yalo artık kendini gladyatörün özel hizmetine adamıştı ve şimdi barakanın karanlığında ayakta durmuş, küçük bir iskemlede oturan Spartaküs'e soran gözlerle bakıyordu. Bir tribünüsün ona bir şey danışmaya gelmediği ya da hadım Kleon'un kampta olmadığı zamanlar gladyatör her akşam karanlıkta böyle oturup duruyordu zaten. Kleon kamptaysa meşaleler yakılıyor ve ikili bir masanın başına çöküyor, Gray'in tabletlerinin üzerine kabataslak resmettiği, bazen de şarap damlalarıyla çizdiği planlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyorlardı.
Spartaküs başını kaldırdı. ''Dördünü de getirin.''
Böylece esirler onun önüne çıkarıldı ve Lavinia tek bir meşalenin aydınlığında Cumhuriyeti Hannibal'den beri başka hiç kimsenin yapamadığı biçimde silkeleyen bu Güney İtalya'nın fatihine baktı. Tüm Roma onun adıyla ve niyetlerine dair söylentilerle çalkalanıyordu. Söylentilerin biri diğer hepsine baskın çıkıyordu. Söylendiğine göre bu Trakyalı yabani tam bir çılgındı. Çılgınlığı sadece kendisinden beklenebilecek vahşetten ibaret değildi. O ayrıca eline geçirdiklerine gerekmedikçe işkence etmeyen, onları soymayan merhametli bir deliydi. Ve Roma bu tür bir aptallığı ancak bir yarım akıllının yapabileceğini bilerek anlatılanları ağzı açık gülerek dinliyor ve korkularını ayaklanmanın başarısının kış bitiminde konsüllerin sefere çıkmasıyla birlikte hızla bertaraf edilecek tesadüfi geçici bir durum olduğu düşüncesiyle yatıştırıyordu. Üstü başı perişan, toz toprak içinde fakat hala güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan Lavinia, Roma'yı titreten kölenin önünde dikilirken bunları düşünüyordu. Gladyatörün arkasında Yalo duruyordu. Galyalılar kapının orada yayılmışlardı, yetki sahibi köleler. Kadın eğer onun o ünlü merhameti hakkında söylenenler bir yalandan ibaretse başına neler geleceğini düşünerek ürperdi. Ya bu adam ondan hoşlanmazsa? Kötürümleştirilen bir adamın nasıl davrandığı ve haykırdığı konusunu merak eden kölelerin yaptıklarına şahit olmuştu kendi gözleriyle. Derken Spartaküs başını kaldırıp ona baktı. Önce içine bir korku düştü. Sonra onunki gibi bakışlarla her karşılaştığında olduğu gibi sakınımsız gözlerini dikmiş ona bakan köleye karşı içini ürperten bir nefret, bir pislenmişlik duygusu hissetti. Fakat karşısındakiler tuhaf gözlerdi. Parlak ama boş bakan, alemlerinin üzerinde taşıdıkları o şeyi köle ordusunun amblemi olan yılanı hatırlatan, artık sonunda bu amblemi nereden aldıklarını öğrenmişti ve bu karanlık gözler birden altın rengine dönerken titredi. Spartaküs ayağa kalktı. Çadırda Elpinise'nin genellikle gladyatör zırhı giyse de kullandığı elbiseler, bir bronz ayna, bir spatula ve boynuzdan bir kupa vardı. Papa'nın eteklerine akşam karanlığı çöktüğünde İyalo köle liderini tuhaf ve ürkütücü bakışlarla bunları seyre dalmış halde bulmaya alışmıştı. Şimdi onları işaret ediyordu.
Kaldırın bunları. Adın nedir kadın?
Adım Lavinia dedi kadın lekesiz bir fısıltıyla.
Romalı mısın?
Gladyatörün kötü Latincesi kadına çok bozuk geldi. Fakat onu anlamıştı. Başını sallayarak onayladı. Ve o gece genç adam nihayet uyuduğunda ve genç kadın onun kollarından ürpererek geri çekildiğinde kadın çok uzaktan gelen ve çın çın çınlayan bir kurt uluması işitti. Ve bir fahişe olsa da onu titreşen burun delikleriyle dinledi. 5. Kısım. Tüm ertesi gün ve gece boyunca demirci ocaklarının ateşleri parladı kölelerin papa eteklerindeki muhafazalı kampında. Varinus'a karşı verilen mücadele sırasında iki kez boşaltılmak zorunda kalındığı için çoğu burayı hala güven verici bir yuva gibi göremese de köleler kulübe ve barınakları ağaç dallarıyla süslemişlerdi. Ve kadınlar güz günlerinde barınakların içine çiçekler serpmiş ve direkleri beceriksizce çizilen tanrı figürleriyle bezemişlerdi. Ve dağ tüm o geçen günler boyunca tepelerinde kanatlarını açmış yüce bir muhafız gibi süzülmüştü. Şimdi nöbetçi ateşlerinin aydınlığında Montpapa onların son gecesini seyrediyordu. Havada emirler uçuşuyor, isimler haykırılıyor, bir araya toplanan grupların tiz haykırışları dövülen örslerin seslerini bastırıyordu. Ateşlerin başında diz çökmüş köleler kalkanlarının kenarlarını dövüyor ya da kılıçlarını biliyorlardı. Uyuyamayan çocukların feryatları tutmuştu dört bir yanı. Bizzat Spartaküs'ün komutası altında ilerleme görevi verilmiş Trakyalılar Lejyonu'nun komutanlarının silah olarak kuşanmalarını istediği kısa mızrakları kan ter içinde kalana dek dövmekle geçen saatlerin ardından iflahı sökülmüştü. Aynen Gershom'un ne lejyoner ne de hoplitai yani zırhlı piyade Kleon'un anlattığı peltast yani hafif deri kalkanlı asker modeline göre biçimlendirmeyi planladığı lejyonu gibi. Grek literati her tarafa düzen veriyor, ayaklanmaya katılmış okur yazar köreler tüm malzemeyi ve silahları, grupları ve sayılarını kayıt altına alıyordu. Hadım Kleon'un casusu olarak atanmış dört adam, üç Galyalı ve bir Grek lejyon lejyon dolaşıyor, kölelerin ortalıkta söylemedikleri fikirlerini ve şikayetlerini öğreniyordu. Kuzeye doğru niye gittiklerini kimse bilmiyordu ama ortalıkta söylentiler dolaşıyordu. Bunların en yaygını da yenilmez Spartaküs'ün ülkeyi ele geçireceği ve onların desteğiyle kendini kral ilan edeceği ve efendilerin iktidarına sonsuza dek karşı koyacağına dair olanıydı. Böylece büyüyen bir mırıltı bir haykırışa, ulaştığı tepelerde yankı yankı çağlayan bir haykırışa dönüştü.
Ave Spartaküs! Ave Rex Servorum!
Köle kral, köleler kralı. Bir tek Krixus çadırında dertsiz, tasasız, mışıl mışıl uyuyor. Rüyasında dönmek için pek fazla istek duymadı. O sevimsiz Galya'yı görüyordu. Bir ara Elpinise devreye girip rüyasını berbat etti. Lakin hemen işi ele alan tanrısı kadını gölgeler ülkesine gerisin geri gönderdi. Ve seherin erken vaktinde özgür lejyonlar o yılın başlarında geldikleri yollar boyunca yukarı kuzeye doğru yürüyüşe geçtiler. Fakat artık yerler kırağıdan beyaza kesilmişti ve Lukanya tarafından soğuk bir rüzgar esiyordu üzerlerine doğru. Büyük yük arabaları yolda gürültüyle ilerliyor, öküzler derin derin nefes alarak güçlükle adım atıyor, Güney İtalya'nın ganimetini kuzeye çekiyorlardı. Üstlerinde papa dumanlara bürünmüştü. Fakat köleler, alametler ve kahinler hakkında pek az şey biliyorlardı. Zira onların tanrıları hiç iyi anılmazdı. Galyalılar saçlarına kahverengi yapraklardan çelenkler takmışlar, miğferlerini ise sırtlarına asmışlardı. Onların yanında da büyük Galya kılıçları sallanıyordu. Mızrakları direk gibi dimdikti. Bir zamanları maden, revak, plantasyon köleleri, lejyonlara kuzeye doğru öncülük ediyor ve şarkılar söyleyerek sabahın loşluğunda kayboluyorlardı. Gannicus'un Cermen birlikleri arkadan ağır adımlarla geliyorlardı. Son olarak Trakyalılar yeni kaynaklanmış kısa mızrakları kemerlerine takılı 3000 sıkı adam, aygırının üzerindeki Spartaküs ortalarında, tam soğuk kış güneşi Montpapa'nın doruğundan bulanık ışık sütunları yükseltirken kuzeye doğru yürüyüşe geçtiler. Yüklerle ilgilenen artçıların kumandanı Krixus bu ayrılıştan habersizdi. Kulübesini toparlamak isteyen bir köle gelip de onu uyandırana kadar neredeyse tamamen boşalmış kampta uyumuş kalmıştı. Ancak o zaman esneyerek kalktı ve papaya son bir kez baktı. Sonra bakışlarını oradan kuzeye doğru giden yola çevirdi. ''Tanrılarımız bize orada yolumuzu bekleyen bir kader hazırladılar.''